Ayrım 39.
Sayfa 376. Empiriklik ilkeleriyle tutarlı olarak bu nasıl bilinebilir? Duyumların nedenlerini değil, duyumları deneyimleriz biz. Deneyimimiz aynı anda doğan duyumlarımızla aynı olacaktır. Duyumların nedenlere sahip olduğu ve nedenlerini temsil ettiği inancı savunulursa, deneyimden tüm bağımsızlığı savunulmayacak olur. Bilgiyi, iki düşüncenin uyuşkun olup olmadığının algılanması biçiminde tanımlayan görüş, Locke'un savunma hakkı olan görüştür. Onun bu görüşüne yol açan paradokslar büyük bir tutarsızlığa kaçar. Ancak Locke gibi sağduyuya sıkı sıkıya sarsılmaz bir bağla bağlanmanın yarattığı körlük sonucu gözden kaçacak ölçüde büyük bir tutarsızlıktı bu. Bu güçlük empirikliği günümüze değin uğraştırmıştır. Hume, duyumların dış nedenlere sahip olduğunu kabul etmeyi bir yana bırakarak ondan kurtulmuştu. Kendi ilkelerini unuttuğunda dış durumların dış nedenlere sahip olduğunu savunmamış değildi. Çok kez olmuştur bu da. Onun Locke'dan aldığı ve temel ilkesi olan önceki bir izlenime dayanmayan hiçbir düşünce yoktur ilkesi, izlenimler dış nedenlere sahip gibi düşünüldüğü sürece usa akla uygundur. İzlenim sözcüğü de karşı koyulmaz biçimde bunu sürer ileri. Tutarlılık gösterdiği anlar kaba bir paradoksa düşer Hume. Şimdiye değin kimse aynı anda güvenilir ve kendi içinde tutarlı bir felsefe bulmuş değildir. Güvenilirliği amaçlayan Locke onu tutarlılık pahasına başardı. Büyük filozoflardan çoğu karşıtını yapmışlardır. Kendi içinde tutarlı felsefe bütünüyle doğru olamaz. Fakat kendi içinde tutarlı felsefe bütünüyle yanlış olabilir. En verimli felsefeler, ben buradayım diye haykıran tutarsızlıklar içermiştir. Bu nedenle kısmen doğru olabilmişlerdir. Tutarlı bir sistemin az yanlış Locke felsefesinden daha doğru olduğunu varsayacak bir neden yoktur. Ahlaksal öğretiler. Locke'un ahlaksal öğretileri kısmen kendi adlarına, kısmen de Bentham'ı önceledikleri için ilginçtir. Onun ahlaksal öğretilerden söz ettiğimizde, pratik bir kişi olarak ahlaksal tutumunu değil, insanlar nasıl davranır, nasıl davranmalıdır türünden konulardaki genel kuramlarını kastediyorum. Locke, yumuşak duygularla dolu bir kişiydi. Herkesin, kendisi de dahil, eylemde sadece kendi mutluluğu ve zevki için davranmasını isterdi. Bu konuda aydınlatıcı olacak birkaç aktarım. Şeyler sadece zevk verdiğinden ya da göreli olarak iyi veya kötüdür. Bizim iyi dediğimiz içimizdeki zevki yaratmaya ya da o zevki arttırmaya, acıyı azaltmaya yatkın olandır. İsteği deviniye, harekete geçiren nedir? Bana göre mutluluk, sadece mutluluk. Tüm tanımı içinde mutluluk, yetenekli olduğumuz en üstün zevktir. Gerçek mutluluğu izleme yeteneği bütün özgürlüğün temelidir. Kötülüğün erdeme yey tutulması çok yanlış bir yargı. Tutkularımızın yönetilmesi özgürlüğün en doğru gelişimidir. Deneme, 2. kitap, 20. konu. Bu anlatımlardan sonuncusu öbür dünyadaki ödül ceza öğretisine dayanıyor. Tanrı belirli ahlaksal ilkeler koymuştur. Onları izleyenler cennete gidecek, izlemeyenler cehennemi göze alacaklardır. Uzgörülü zevk yolcusu böylece erdemli olacaktır. Günahın cehenneme götürdüğü inancının çözüşmesiyle erdemli bir yaşantı lehine kişinin salt kendini gözeten bir kanıta varması daha güç olmuştur. Özgür düşünceli bir kişi olan Bentham, yasa koyucu insanı Tanrı'nın yerine geçirdi. Kamu çıkarlarıyla özel çıkarlar arasındaki uyuşmayı sağlamak, yasalarla toplumsal kuramların göreviydi. Böylece herkes kendi mutluluğunu izlerken genel mutluluğa yardımcı olmaya zorlanacaktı. Fakat bu, kamu çıkarlarıyla özel çıkarların cennet-cehennem aracılığıyla uzlaştırılmasından daha az doyurucu. Çünkü hem yasa koyucular daima bilge ve erdemli değillerdi, hem de insanların kurduğu yönetimler alim-i mutlak olamazlardı. Açık olan şu ilkeyi kabul zorundadır Locke. İnsanlar daima ussal, akli hesaplarla kendilerine en büyük zevki sağlayacak yolda davranmazlar. Gelecek zevkten çok şimdiki haldeki zevki isteriz ve uzak gelecekteki zevkten çok yakın gelecekteki zevke değer veririz. Kazanç oranına gelecek zevklerin genel iskontosunun nicel ölçüsüdür diyebiliriz. Bu deyiş Locke'un değildir. Eğer bundan bir yıl sonra 1.000 lira harcama tasarısı onu bugün harcama düşüncesinden daha zevkli ise bu zevkimi geciktirmek için bir çıkar sağlamam şart değildir. Candan inananların çok kez kendilerini cehennem tehlikesine atan günah işlediklerini kabul eder Locke. Hepimiz dişçiye gitmeyi, zevkler USA göre olsaydı gereğinden çok geciktirecek olan kişiler tanırız. Böylece zevk ya da acıdan kaçış ya da zevk bizim gerekçemizse bile zevklerin çekiciliğini ve acıların dehşetini gelecekteki uzaklıklarıyla orantılı olarak yitirdikleri söylenenlere eklenmelidir. Locke'a göre zaman geçtikçe kişisel çıkarla genel çıkar çatışmasından olanaklı ölçüde uzun vadeli çıkarlara yöneltilmeli insanlar. Onların uzgörülü olması demektir bu. Uzgörü, salık verilecek tek erdemdir. Çünkü erdemden her uzaklaşma, uzgörünün başarısızlığı demektir. Uzgörü üzerinde duruş, liberalizmin doğan kapitalizmle ilgili karakteristiğiydi. Çünkü uzgörüller zengin olmuş, uzgörülü olmayanlar yoksul kalmıştır. Aynı zamanda belirli protestan sofuluğu biçimleriyle de ilişkilidir uzgörü. Cennet hayaliyle erdem, yatırım için para arttırmaya benzer. Kişisel çıkarla kamu çıkarlarının uyuşumu inancı, liberalizmin karakteristiğidir. Bu inancın, Locke'daki tanrı bilimsel temeli uzun süre yaşamıştır. Özgürlüğün, doğru mutluluğu izleme zorunluluğuna ve tutkularımızın yönetimine dayandığını dile getirir Locke. Bu kanıyı zaman geçtikçe, bu zaman kısa olmasa da özel çıkarlarla kamu çıkarlarının özdeşleşeceği öğretisinden türetir. Buradan sofu ve uzgörülü yurttaşlar topluluğunun özgürlüğe sahip olduklarında genel iyiyi geliştirme yolunda davranacağı çıkar sonuç olarak. İnsansal yasaların bizi zapt-ı rapt altına alması gereksizdir. Tanrısal yasalar yeter bu iş için. Eşkiyaya katılması için kandırılmış erdemli bir kişi kendi kendine, ''Yargıçlardan kurtulabilirim, ancak ilahi yargıcın cezasından nasıl kurtulurum?'' diyecek ve yeni tasarılarını bir yana bırakacak suç işlediğinde polisce yakalanacağından emin olarak erdemli bir yaşam sürecektir. Böylece uzgörü ve sofuluğun evrensel olduğu yerde erdem bütünüyle olanaklıdır. Başka yerlerde ceza yasalarınca konulan sınırlar vazgeçilmezdir. Locke tekrar tekrar ahlaklılığın gösterime yetenekli olduğunu söyler, fakat bu düşünceyi istendiği ölçüde eksiksiz bir bütün olarak geliştirmez. Bu konudaki önemli bir parça şudur. Ahlaklılık kanıta yeteneklidir. Gücü, iyiliği, bilgeliği, sonsuz ortaya koyduğu yapıtları bizler olan, varlığımızı kendisine borçlu olduğumuz yüce varlık düşüncesi ve akıllı ve zekalı varlıklar olarak bizde açığa çıkan kendimizle ilgili düşünce sanırım iyi ele alınıp işlenirse görevimiz ve eylem kurallarımız hakkında ahlaklılığın kanıtlanmaya yetenekli bilimler arasına katılabileceğine ilişkin temeller verir. Kuşku yok bundan. Yalnız matematik ölçüsünde karşı durulmaz türden zorunlu sonuçlara sahip apaçık önermelerden devinen bilime, göstersel bilime bakar gibi yansız ve dikkatle bakan kişi doğruluk ve yanlışlık kuralları çıkarabilir. Sayı ve uzanım denli başka biçimlerin ilişkisi de kesinlikle fark edilebilir. Bu biçimlerin ilişkisini uyuşkun olup olmadığını inceleyip izleyecek uygun yöntemler bulunması durumunda onların ispata yetenekli olmaması için bir neden göremiyorum. Mülkiyet bulunmayan yerde adaletsizlik de yoktur önermesi, Öklides geometrisindeki herhangi bir kesin önermedir. Mülkiyet düşüncesi kişinin herhangi bir şeye hakkı olduğunu bildirdiğinden ve adaletsizlik hakkın ihlali ya da gasp edilmesidir düşüncesine uygulanan bir kavram olduğundan, böylece kurulan düşünceler ve onlara eklenen bu sıfatlarla mülkiyet bulunmayan yerde adaletsizlik de yoktur önermesinin, bir üçgenin açıları toplamı iki dik açıdır önermesi kadar kesinlikle doğru olduğunu bilebilir. Hükümet düşüncesi, toplumun belirli kuralları ya da o kurallara uygun yasaları üzerine kurulmuş olduğundan mutlak özgürlük düşüncesi de herkesin gönlünün istediğini yapmasını anlattığından, hiçbir hükümet mutlak özgürlüğe izin vermez önermesinden, matematikteki herhangi bir önermenin doğruluğu ölçüsünde emin olabilirim. Şaşırtıcıdır bu parça başlangıçta. Çünkü başlangıçta ahlaksal kuralları Tanrı'nın buyruklarına bağlar görünürken verdiği örneklerde bu kuralların analitik olduğunu anlatmak istiyor. Böylece Locke'un ahlakın kimi bölümlerini analitik, kimi bölümlerini Tanrı buyruğuna bağlı saydığını sanıyorum. Başka bir anlaşılmaz noktada verilen örneklerin hiç de ahlaksal türden olmadığıdır. Gözden geçirmemiz istenen başka bir güçlük daha var. O da şu. Tanrı bilimciler, Tanrı buyruklarının isteksel, keyfi olmadığını ve onun iyiliğiyle bilgeliğinden esinlendiğini savunurlar genellikle. Bu, Tanrı buyruklarından önce geçen ve Tanrı'nın başkalarına değil de bu buyrukları vermesine yol açan bir iyilik kavramını gerektirir. Bu kavram ne olursa olsun onu Locke'da bulup çıkarmak olanaksız. Onun söylediği, uzgörülü bir kişinin şu ya da bu türlü davranması, başka türlü davrandığında tanrısal ceza ile karşılaşacağıdır. Fakat Locke, cezanın niye belirli davranışlara yüklenip de onların karşıtlarına yüklenmediği konusunda karanlıkta bırakmaktadır bizi. Doğallıkla Locke'un ahlaksal öğretileri savunulabilir türden değildir. Uzgörüyü erdem sayan bir sistemde başkaldırıcı bir şey olması olgusundan başka onun kuramlarına karşı daha az heyecana dayanan direnmeler getirilebilir gündeme. İnsanların sadece zevki istediklerini ileri sürmek, işi yokuşa koşmaktır. İstediğim ne olursa olsun onu elde etmekten zevk duyacağım. Fakat bir kural olarak zevk arzudan doğar, arzu zevkten değil. Masoşistlerde görüldüğü gibi acıyı da istemek mümkündür. Bu durumda isteğin yerine getirilmesinde yine zevk söz konusudur. Karşıtıyla karışmış bir zevk. Locke'un kendi öğretisinde bile arzu edilen şey zevk değildir. Çünkü yalın bir zevk uzak bir zevkten daha çok istenir. Eğer ahlaklılık, Locke ve ardıllarının yaptığı gibi isteğin psikolojisinden türetilecekse, uzak zevklerin değerini küçültmek ya da uzgörüyü ahlaksal bir görev diye kabul ettirmeye çalışmak için bir neden yoktur. Locke'un kanıtı özet olarak şudur. Biz sadece zevki arzu ederiz. Fakat insanlar ne olursa olsun zevki değil, yakın zevki isterler. Bu görüş bizim, onların zevki zevk olarak istedikleri yolundaki görüşümüzle çelişir. Dolayısıyla doğru değildir. Hemen bütün filozoflar ahlaksal sistemlerinde önce yanlış öğretiyi ortaya koyar, kötülüğün bu öğretiyi yanlış çıkaran davranışta olduğunu ileri sürer ve ardından öğreti doğru olsaydı davranış onun yanlışlığını kanıtlayamazdı der. Locke bu kalıbın örneğidir. Konu 14. Locke'un siyasal felsefesi. A. Miras ilkesi. 1688 devriminden az sonra 1689-1690 yıllarında Locke yönetim üzerine iki deneme yazdı. Onlardan özellikle ikincisi siyasal düşünce açısından çok önemli. Onlardan birincisi miras yoluyla kalan erk iktidar öğretisinin eleştirisidir. Sir Robert Filmer'ın 1680'de yayınlanan fakat 1. Charles zamanında yazılmış Patriarka ya da Kralın Doğal Erki iktidarı adlı yapıtına yanıttır. Kralların tanrısal hakkının sadık bir destekleyicisi ve 1653 yılına değin yaşamak talihsizliğine uğramış olan Sir Robert Filmer, 1. Charles'ın idamıyla Cromwell'in başarı kazanmasından şiddetli acı çekmiş olmalıydı. Fakat Patriarka bu üzüntülü olaylardan önce yazılmış, iç savaştan önce düşünülmemiştir. Baş eğdirici öğretilerin varlığından Filmer'ın haberli olduğunu gösterir sonuçta. Gerçekte Protestan ve Katolik din adamları, Protestan ve Katolik hükümdarlarla çarpışmalarında Uyrukların tiran prenseslere karşı direnme hakkını şiddetle savundular ve onların yazıları Sir Robert'a bol bol tartışma gereci sağladı. 1. Charles, Sir Robert Filmer'a asalet ünvanı vermişti. Söylendiğine göre Filmer'ın evi parlamento yandaşlarınca 10 kez yağma edilmişti. Filmer, Nuh'un Akdeniz'e yelken açıp Afrika, Asya ve Avrupa'yı Ham, Sam ve Yafes arasında paylaştırmasının belkilik ihtimal dışı olmadığını düşünüyordu. Ona göre İngiliz anayasasında lordlar sadece krala öğüt verirlerdi. Avam kamarası üyelerinin yetkisi ise daha azdı. Yasaları sadece krallar yapardı. Kendi içlerinden geldiği gibi. Kral, bütün insansal denetlemeden uzak durmalı ve kendinden öncekilerin davranışlarıyla, dahası kendi davranışlarıyla bile sınırlanmamalıydı. Çünkü kişinin kendine yasa uygulamaya kalkması doğaya aykırıydı. Görüldüğü gibi Filmer, tanrısal hak grubunun en aşırı kesimindendir. Patriarka, insanoğlunun kimi haklarla ve her türlü bağlılıktan uzak olarak dünyaya geldiği, istediği hükümeti seçme özgürlüğüne sahip olduğu ve kişinin başkaları üzerindeki gücünün önce halkın isteğinden doğduğu konusundaki harca alem inançla başlar. Bu eğilim Filmer'a göre önce okullarda filizlenir. Oysa işin aslı çok başkadır. O da şudur. Tanrı Adem'e krallık gücü vermiştir. Bu güç oğuldan oğula geçmiş ve sonunda zamanımızın hükümdarlarına ulaşmıştır. Şimdi krallar, bütün halkların ilk doğal babaları olan kişilerin kalıtçısı, varisi oldukları ya da bu ünvanı aldıkları konusunda temin ederler bizi. Görünüşe bakılırsa ilk babamız, evrensel bir kral olma ayrıcalığını yeterince takdir edememiş olmalı ki, özgürlük arzusu Adem'in cennetten kovulmasının ilk nedeni olmuş. Bu arzu, Sir Robert'ın kafirlik saydığı bir duygudur. 1. Charles'ın ve yandaşlarının ileri sürmüş olduğu iddialar eski zamanlarda krallara verilmiş ve verilebilecek hakları da taşıyordu. Filmer, Protestan rahiplerinin, İngiliz Jesuitlerinin ve Buchananların, İskoç Kalvincilerinin krallar kötü yönetilirse tahttan indirilmelidir dediğini, oysa başka hiçbir konuda uyuşmadıklarını belirtiyor. Doğallıkla Protestan rahipler, Protestan kraliçesi Elizabeth'i, Buchananlar, İskoç kraliçesi Katolik Mary'i yeğlemekteydi. Buchanan'ın öğretisi başarı sonucu onay gördü. Fakat Protestan rahiplerininki meslektaşları Champion'ın idamıyla çürütüldü. Dahası reformdan önce tanrı bilimciler krallık gücüne bir sınır çizilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Orta çağların büyük bir kesiminde bütün Avrupa'yı saran kilise-devlet savaşının bir parçasıydı bu. Devlet silahlı kuvvete, kilise zeka, ustalık ve kutsallığa dayanıyordu. Kilise bu meziyetlerin tümüne sahip olduğu sürece kazandı. İş sadece şeytanlığa kaldığındaysa yitirdi. İleri gelen ve kutsal kişilerin kralların gücüne karşı söyledikleri olduğu gibi kaldı. Papa'nın çıkarları ile ilgili ise de bu söylenenler, halkların kendi kendini yönetme konusundaki haklarını desteklemek için kullanılabildi. Filmer, usta kilise adamları, kralları papalardan aşağı bir düzeye güvenli biçimde indirebilmek için halkı kralın üstüne çıkarmayı en sağlam yol saydılar. Papalık gücü, krallık gücünün yerini ancak böyle alabilirdi, diyor. Din dışı gücün papalarca bağışlandığını ve papalarca hükümdara bağışlanmadıkça halkta olduğunu söyleyen tanrı bilimci Bellarmine'den aktarma yapan Filmer, Bellarmine'ın halkçı temelin tanrıyı doğrudan doğruya yaratıcı duruma getirdiğini ileri sürer. Siyasal gücü, kamu yararı konusundaki herhangi bir düşünceden değil, bir babanın çocukları üzerindeki otoritesinden türetir. Krallık otoritesinin kaynağı çocukların babalarına baş eğmesidir. İncil'in yaratılış bölümündeki patrikler hükümdardır. Krallar Adem'in kalıtımlarıdır, varisleridir. Hiç değilse öyle sayılmalıdır. Bir kralın doğal hakları bir babanın hakları gibidir. Doğa gereği çocuklar babalık gücünden hiçbir zaman bağımsız değillerdir. Yetişkin olsalar da Baba Bunasa'da. Tüm kuram modern düşünceye öyle fantastik gelir ki onun zamanında çevirinin notu ciddi ciddi savunulduğuna inanılmaz. Siyasal hakların Adem-Havva kuramından türetildiğine alışmamızdır. Oğul ya da kız 21 yaşına ulaşınca baba denetiminden yasal olarak çevirenin notu çıkar ve ondan önce de gerek devletle ve gerekse gencin yavaş yavaş elde ettiği bağımsız girişim hakkıyla iyiden iyiye sınırlıdır. Anne de en azından baba denli hakka sahiptir. Bütün bu düşüncelerden ayrı olarak modern bir kişinin Japonya dışında siyasal gücün babaların çocuklar üzerindeki hakkına herhangi bir yolda benzer olacağını varsayması pek olacak iş değil. Japonya'da Filmer'ınkine çok benzer bir kuramın hala hüküm sürdüğü ve onun bütün profesör ve öğretilerce öğretilmesi gerektiği doğrudur. Mikado soyunu güneş tanrıçasından getirir, onun varisi olduğunu söyler. Başka Japonlar da güneş tanrıçasından gelmişlerdir. Tanrıça ailesinin genç kuşaklarından. Tanrısal Mikado'ya karşı her türlü direnme küfürdür. Bu kuram daha çok 1868'de uydurulmuştu. Şimdi ise Japonların ya da Mikado'nun dünya yaratıldığından bu yana var olduğu söylenir. Avrupa'ya da benzer bir kuram uygulama çabası, Filmer'ın patriarkası bunun bir parçası, fiyasko ile sonuçlandı. Neden? Böyle bir kuramın kabul edilmesi insan yapısına hiç de aykırı değil. Söz gelimi, Japonya dışında eski Mısırlılar, Meksikalılar, İspanyol fethinden önceki Perullar tarafından benimsenmiş bir kurumdur bu. İnsan gelişmesinin belirli bir sahnesinde doğal. Stuart İngiltere'si bu sahneyi aşmıştı fakat modern Japonya henüz aşamamıştır. İngiltere'de tanrısal hak kuramlarının yenilgisi iki nedenden doğmuştu. Biri dinlerin çokluğu, öbürü ise hükümdarla aristokrasi ve daha yüksek burjuva arasındaki iktidar kavgasıydı. 8. Henry'nin saltanatından beri hem Roma'ya hem de Protestan mezheplerinin çoğuna karşı duran İngiliz kilisesinin başıydı kral. İngiliz kilisesi bir uzlaşım olduğunu ileri sürüyordu. İngilizceye yapılan denetimden geçmiş İncil çevirisi şöyle başlar. İlk cemaat dualarının toplanmasından beri İngiliz kilisesinin iki uç arasında orta yolu koruması onun bilgeliği olmuştur. Bu uyuşma bütünüyle çok kişiye uygun düştü. Kraliçe Mary ve Kral II. James ülkeyi Roma'ya doğru çekmeye çabaladılar. İç savaşın galipleri ise Cenova'ya doğru. Bu çabalar başarısızlığa uğradı. 1688'den sonra İngiliz kilisesinin karşısında rakip kalmamıştı. Yine de kilisenin muhalifleri olmamış değildir. Özellikle nonkonformistler sert kişilerdi ve güçleri gittikçe artan zengin tüccarlar ve bankerler arasında sayısız nonkonformist vardı. Kralın tanrı bilimsel durumu oldukça garipti. Çünkü o sadece İngiliz kilisesinin başı değil, aynı zamanda İskoç kilisesinin de başıydı. İngiltere'de kral, piskoposlara inanıp Kalvinciliği reddetmek, İskoçya'daysa piskoposları reddedip Kalvinciliğe inanmak zorundaydı. Bu çift yanlı tutumu olanaksız yapan halis dinsel kanıları vardı Stuartların. Bu dinsel kanıları İngiltere'de olduğundan çok İskoçya'da müşkül duruma sokmuştu onları. 1688'den sonra durumun siyasal açıdan uygun olması, kralları iki dini de aynı zamanda kabul ettikleri konusunda ikna etmiştir. Fakat bu, onlarda dinsel gayret bulunmadığına ilişkin bir inanç yarattı ve kralların dinsel kişiler olarak görülmemesine yol açtı. Katolikler ve nonkonformistler, monarşi dinsel güç kazansın istemezdi. Krala yandaş üç grup, aristokrasi, zengin ve orta sınıf, değişik zamanlarda değişik bileşimler ortaya koydu. 4. Edward ve 11. Louis döneminde kral ve orta sınıf aristokrasiye karşı birleşmişti. 14. Louis döneminde kral ve aristokrasi orta sınıfa karşı birleşti. İngiltere'de 1688 yılı aristokrasi ile orta sınıfın birleşmesine sahne oluyordu. Yanında gruplardan biri olduğunda kral güçlü, öbür gruplar kendisine karşı birleştiğinde güçsüzdü. Başka nedenler yanında, bu nedenlerle de Locke, Filmer'ın kanıtlarını ortadan kaldırmakta hiçbir güçlüğe uğramadı.